Ayrım 30.
8. Bölüm Kemalizmin Cenaze Töreni. Mustafa Kemal'i sizin gibi bayrak yapan iki yazarın adları bu aralar herkesin dilinde. Ölümü vesilesiyle Atilla İlhan ve Şu Çılgın Türkler kitabı üzerinden Turgut Özakman. İkinciden başlayalım. Kitap çevresinde oluşan ruh hali sizin Kemalizm'den anladığınız şeye karşılık gelen bir ruh hali mi? Adeta bir hale oluştu kitabın etrafında. Burada hale sözünüz çok doğru fakat biraz daha fazla kampanya demek lazım. Tek tek basın organlarının Türkiye'de gücü yok. Ancak bir kampanya oluşturulduğunda etkili olabiliyor. Bugün Turgut Özakman'ın kitabıyla ilgili olarak da bir kampanya yürütülüyor. Atilla İlhan oldukça farklıdır ama Atilla'nın ölümünde de bir kampanya oldu. Ben haliyle gerek Özakman'dan ve gerek Atilla'dan farklı bir Kemal Paşa yazıyorum. Ama isterseniz önce şu sorudan başlayalım. Nedir Turgut Özakman'ın kitabının arkasındaki kampanya? Bana göre Özakman'ın kitabı dolayısıyla Kemalizmin gecikmiş bir cenaze töreni yapılıyor. Bugün Kemalizm bitmiştir ve Kemalizmin en çok bittiği yerde bu kampanya yapılıyor. Neresidir en çok bittiği yer? Türkiye'de artık yüksek komutanlar Kemalist değildir. Kemalist olmadıkları için bir cenaze törenine ihtiyaçları var. CHP'nin üst yönetimi de artık Kemalist değil. Onların da bir cenaze törenine ihtiyaçları var. Nitekim ikisi de kitabın toplu alımlarını örgütlüyorlar, promosyon yapıyorlar. Fakat cenazeden çok düğünü andırıyor etraftaki hava. Kemalizm muz değildir, ölçüleri vardır. Her şeyden önce bağımsızlıktır. Düveli muazzamadan uzak durmaktır. Siz oligarklardan uzak olmayı da bir ölçü olarak alıyorsunuz. Mesela Güler Sabancı'nın genelkurmayla kabul edilmesini de içinizde sindiremiyorsunuz. Daha da ötesi oldu. Tebrik ettiler. Genelkurmay yüksek yetkililerinin Gürel Sabancı'yı tebrik etmeleri Kemalizm'le bağdaşmaz. Kemalizm'de namazda saf tutmak da yoktur. Kemal Paşa bunu yapmamıştır. İsmet Paşa bunu yapmamıştır. Kemal Paşa'yı seversiniz sevmezsiniz. O Türk müziğini sever ve dinler ama resmi toplantıların hiçbirinde Türk müziği dinletmezdi. Ama yüksek komutanlarımız Muzaffer mi, Muazzez mi, Ersoy'la, efendim Sertab Erener'le bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Biz devlet günlerinde Sunakan dinlemek isteriz, İdil Biret dinlemek isteriz, Sertab dinlemeyiz, utanırız. Gitsin paşalar evlerinde dinlesinler. Peki Neşet Ertaş olabilir mi mesela? Hayır, olur, halk türkümüz olur ama operadan sanatçılar gelip söyleyecek. Eğitimli, biz eğitimciyiz, biz güzel müzikten yanayız. Niye olmasın? Güzel bir harman dalı, bizim tenorlarımız söylüyor. Benim öğrenciliğimde bizim sol kültürümüzde türkü dinlemek ayıptı. Türkü bizim kültürümüze misafir olarak geldi, sonra herkesi kovdu. Biz halkçıyız ama halkla alkavuğu değiliz. Halkın kültürünü yükselteceğiz, bizim müziğimiz modern müziktir. Atilla İlhan'ı artık görüntüden ibaret saydığınız bu Kemalizm çerçevesinin dışında tutuyorsunuz sanırım. Atilla İlhan oldukça farklıdır. Cenazesine katılmak isterdim fakat mümkün olmadı. Ama Atilla'nın cenazesine katılanları bazı yazar arkadaşlarımı biraz korkmuş gördüm. Bana biraz Stalin'in cenazesini hatırlattılar. Korkudan kurtuluşun sevinci vardı sanki yüzlerinde. Onlar Atilla'yı o kadar sevmezlerdi. Mesela? İsim vermeyeyim ama çok istiyorsanız söyleyeyim. Mesela Adalet Ağaoğlu. O ve diğerleri hepsi Atilla'dan çok korkarlardı. Bunlar korkudan kurtuluyorlardı. Dediğim gibi orada da bir kampanya vardı. Siz Atilla İlhan'ı da Turgut Özakman'ı da Mustafa Kemal'i mesihleştirmekle eleştiriyorsunuz. Evet, beni Kemal Paşa değerlendirmesinde onlardan ayıran en önemli fark budur. Çok sevdiğim, sevimli bulduğum için zaman zaman izlerdim. Atilla'nın televizyondaki programlarını. Anlattığı şudur, bizi birileri boğmaya çalışır, tam başarmak üzereyken işte o anda Atilla bir kağıt çıkarır, o kağıda da ne kadar çok yazı sığar. İşte Gazi der ve Gazi bizi kurtarır. Her hafta Gazi bizi bir kez daha kurtarır. Atilla da Gazi bir mesihtir, oysa benim anlatımım bu değildir. Ben gösterdim. 19 Mayıs 1919'dan önce Mustafa Kemal Paşa Hazretleri çok önemli bir insan değil. Mustafa Kemal'in daha Şam'dayken Hürriyet Partisi kurduğunu birileri 1930'larda yazsa, üstelik kurulduğu tarihten hiçbir kanıt getirmeksizin yazarsa ve Mustafa Kemal bunu ortaya çıkaranları saylav yaparsa biz o bilgiyi ciddiye almayız. Gene tarihçiler yazmadı diye bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz. Bakın şu mektubun tarihine 1914. Altındaki imza Mustafa Kemal. Yalçın Küçük başka bir ülkede basılmış bir kitabın yan yana iki sayfasını gösteriyor. AG. Hangi harflerle yazılmış? Latin harfleriyle. Demek ki biz Latin harflerini çok önceden kullanıyoruz. Yani resmi tarihimizin bize anlattığı şey doğru değil. Demek ki her şeyi Kemal Paşa ile başlatamayız. Atilla İlhan büyük bir aydındı. Ülkesini bağımsız, onurlu bir ülke haline getirmek istiyordu ama... Ama Mustafa Kemal değerlendirmesine yeterince sorgulayıcı değildi. Hiç değildi. Hiç değildi. Mesihler sorgulanmaz ki, benim hepsine birden açık olarak söylediğim şudur. Bütün bir mücadeleyi bir tek kişiye bağlayarak Türkiye'yi yoksullaştırıyorsunuz. Bizim ulusal mezarlığımız tek mezarlıdır. İsmet Paşa Hazretlerini bile atmışsınız öbür tarafa. Bu yoksullaştırma sadece Kurtuluş Savaşı değerlendirmesinden ibaret değildir. Benim bütün Kemalistlerden ayrıldığım en önemli iki nokta şunlardır. Tanzimat ve İsmet Paşa. Tanzimat Cumhuriyet'ten çok daha büyük, çok radikal bir harekettir. Tanzimat bir orduyu yıktı, yepyeni kurumlar kurdu. Tam bir transplantasyondur. Yenileşmek istiyorsan mevcut orduyu değiştireceksin. Onun bağlı olduğu büyük kurumları ortadan kaldıracaksın. İkinci Mahmut bunu yaptı. Resmi tarihin Mustafa Kemal'in annesiyle ilişkisini silikleştirme çabasında onun mesihleştirilmesinde kullanılan bir araç olduğunu yazdınız. Anadan koparmak, dünyadan çıkarmaktır. İlaveten anneyle ilgili bilgilerimiz de eksik ya da çarpıtılmış. Mesela sizin için artık eski bir bilgi ama şu anda bile insanların çoğunluğu Zübeyde Hanım'ın Ali Rıza Bey'in ölümünün ardından ikinci bir evlilik yaptığını bilmez. Evet, 1960'larda Şevket Süreyya Bey bu gerçeği ortaya çıkardığında ülkede bir deprem oldu. Hepimiz ağlamaklı olduk. Birileri geldi de hepimizin annesine bir şey yaptı gibi hissettik. Nasıl olur da paşamızın anası bir daha evlenir? Türk Kemalist tarihi Zübeyde anamızı hödük bir kadın olarak gösterdi. Kesinlikle yanlıştır. Ben çok acı çektim şunu tespit ettiğimde. Kemal Paşa Hazretleri 1919'dan sonra annesini bir daha hiç görmemiş. Bu ne biçim tarihçiliktir ki bunu dahi tespit edemiyor yahut kaydetmiyor? Bu nasıl tarihçiliktir ki mensuplarından biri bile gidip kendisiyle konuşmamış? İstese yapar ama konuşmak istemiyor, sormak istemiyor. Ama ben açık söylüyorum, Kemal Paşa Hazretleri'nin doğum tarihini dahi net olarak bilmiyoruz. Çocukluğu nasıldır bilmiyoruz. Resmi tarihimiz Turgut Özakman da öyle yazar. Atatürk'ün başarısızlıkları için iki figür saptar. Çocukluğunda Zübeyde Ana, yetişkinliğinde Enver Paşa. İkisi de doğru değildir. Bu durumda Kemalizmin gecikmiş bir cenaze töreni dediğiniz şu çılgın Türkler kitabını aynı zamanda Mustafa Kemal'in tanrılaştırılması sürecinin zirvesi gibi görüyorsunuz, doğru mu? Tabii. Aslında yazdıklarını ancak anaokulunda okutabilirsiniz. Size bir gözlemimi de aktarayım. Bazen Ankara'da yemekler yiyoruz, gazeteciler falan. Bu yemeklere bazen bu hükümetin bazı bakanları da katılıyor. Gene bir yemekteydik, kitap yeni çıkmıştı ve masadaki herkes şu çılgın Türkleri almışlardı. 4-5 kişiydik ve hepsi Abdüllatif Şener Bey hariç aldık bıraktık dediler. O da henüz okumaya başlamamıştı. Madem öyle ben de okumayayım dedi. Tuhaf, gazeteciler öyle konuşup başka türlü yazıyorlar demek ki. Yazdıkları gazetelerde şu çılgın Türkler güzellemesinden geçilmiyor. Zaten kimdir bu Turgut Özakman? Kemalizmle hiçbir ilgisi bulunmayan hükümetler döneminde Turizm Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bu hükümetler döneminde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapmıştır. TRT'nin en ideolojik dönemlerinde evvela daire başkanı, sonra genel müdür yardımcısı ve genel müdür vekilliği yapmıştır. Bu bilgileri yan yana getirdiğimiz zaman Turgut Özakman'ın devletin istihbarat güçlerince çok güvenilen, çok beğenilen bir insan olduğunu düşünmek durumundayız. 1997'de bana karşı yazdığı Vahdettin kitabı öyledir. Genelkurmay yahut istihbarat devletin iç çalışmasıdır bu. Sen bunu yap demişlerdir. Mustafa Kemal'in tanrılaştırılması bahsini son bir soruyla kapatmak istiyorum. Böyle bir şey politik olarak ne tür sonuçlara yol açıyor? Şöyle, siz bir daha kurtulamazsınız. Çünkü o bir daha dünyaya gelmez, o Mesih'tir, eşsizdir. Bu kadar zor bir durumda bu kadar gelmesi mümkün olmayan birisiyle kurtulduysak bir daha kurtulamayız. Çok kötümserdirler, oysa benim anlatımım umut verir. Çünkü ben her mücadeleden bir Mustafa Kemal çıkabileceğini söylerim. Bu ülkeye yazıktır, Fransız devriminde herkes herkesi idam etti, giyotine gönderdi. Ama şimdi hepsinin heykelleri var. Hepsi ulular mezarlığında, hepsi büyük. Kurtuluş savaşları, devrimler aynı zamanda içeride iktidar mücadelesi demektir. Bunda da günah bir şey yok, her yerde böyle olur bu. Ben şimdi nutuğa bakarak bizim tek bir kahramanımız var diyemem. Turgut Özakman yazmış, bizim kurtuluş savaşımız en ahlaklı, en bilmem ne, en bilmem ne. İnsaf. Bütün kurtuluş savaşları öyledir. Bunlar karşılaştırılamaz. Onların tarih yazımı Sovyetlerin tarih yazımına benzer. Biz yaptık bir daha olmaz. İlahidir Sovyet devrimi. Bizimkini de öyle yaptılar. Benim isyanım bunadır. Biraz günümüze gelelim. Muhtemelen ilk benden duyacaksınız. Cumhuriyet Gazetesi kaynaklı yeni bir tartışmaya kendinizi hazırlayınız. Erol Manisalı 17 Ekim'de Cumhuriyet'te 28 Şubat'a ABD'nin yaptırmış olması ihtimalini ciddi olarak düşünmemiz gerektiğini yazdı. Teze göre ABD böylece askere İslamcıların önünü kesin bir şekilde kapattırdı. Sonra da bölgede benim politikalarımı uygularsan önünü yeniden açarım dedi. Erol Manisalı hocam iktisada dönsün biraz. Benim devalüasyon levhalarım vardır. Her büyük devalüasyon rejim değiştirir. 1958 devalüasyonu 27 Mayıs, 1970 devalüasyonu 12 Mart, 1980 devalüasyonu 12 Eylül ve en büyük devalüasyonlardan biri 2001'de oldu. Böyle dönemlerde rejim korkar, tepkileri durdurmak için çareler arar. Erol Manisalı'ya hiç katılmıyorum. Hilmi Paşa Hazretleri 28 Şubat'ı yapan paşaları tasfiye etti. Bir de şunu açıklıkla söyleyelim. İşte Türkiye'de istediğini kukla gibi getiriyorsun, istediğini götürüyorsun. Benim bu tür analizlerle işim yok. Tarihimize bakacaksınız. Amerikalılar böyle istiyor. İsteyebilirler ama bizim iç kuvvetlerimiz var bir de. Ayrıca haksızlıktır böyle bir analiz yapmak. 28 Şubat'ı yapan paşalar 10. yıl marşını söylerken ağlıyorlardı. Oyun mu oynuyorlardı yani? Ama ben Hilmi Paşa Hazretleri'nin ağladığını görmedim. Ordunun üst yönetiminden memnun değilsiniz. Öte yandan siz kendinizi orducu bir sosyalist olarak takdim ediyorsunuz. Doğan Avcıoğlu ve ben diyorsunuz kitabınızda. Biz ayrı bir mektebiz. Biz orducuyuz. Biz bizim türümüzde olmayan solu ahmak buluruz. Sizin zihninizdeki sosyalist iktidarda ordu mensupları da olacak mı? Hem Bulgaristan'da hem Rusya'da devrimi ordu yaptı. İşçi sınıfımızı abartmayalım. Belki onlar yapmasaydı başka türlü olurdu. Ben bu tarihten sonra artık Türkiye ordusunun darbe yapacağına inanmam. Devrim yapabilir. Lozan'daki koalisyon bağımsızlık, anti-emperyalizm, Kemalizm gibi sloganlara rağmen sizin onayınızı alamadı. Güzel bir 23 Nisan müsameresi olarak seyrettiğinizi söylediniz. Tabii, bilgisizler bir kere. İkincisi, bir ülkenin bağımsızlığı bir anlaşmayla olmaz ki. Amerika o anlaşmayı imzalamadı. Lozan'ı o zaman neden bu kadar fetişleştiriyorsunuz? Sevr'i fetişleştirmek de cehalettir. Sevr bir Kürt devletinin olmadığı zaman da Kürt devleti kurma girişimidir. Var şimdi. Sevr bir Ermeni devletinin olmadığı zaman da Ermeni devleti kurma girişimidir. Var şimdi. Sevr onların yaptığı egzersizlerden biridir ve geçmişte kalmıştır. Madem söz Kürtlerden açıldı, şu sözleri Barzani yanlısı Kürt politikacı Hikmet Fidan'ın öldürülmesinden hemen sonra söylemişsiniz. Bu topraklarda halaskar yani kurtuluş komitelerinin olabileceğini düşünmek mümkündür. Hem PKK ve hem de devlet yapmamış olabilir. Bu topraklarda yönetenler gaflet ve dalalet içinde olsalar bile Diyarbakır ve diğer toprakları Barzani'ye vermemek için çalışacak insanlar çıkabilir. Ordunun dışında, devletin dışında bazı paramiliter güçlerden sempatiyle söz ediyorsunuz. Böyle bir ihtimal sizi hiç ürkütmüyor mu? Efendim, benim bugünkü Türkiye'ye ilişkin tespitlerimle 1919-20'lerin Türkiye'si için yaptığım tespitler aşağı yukarı aynı matriksin içindedir. 1919'da da ülkenin çok çeşitli yerlerinde pıtrak gibi şuralar, müdafaa-i hukuk komiteleri kurulmuştu. Bugünkü Türkiye'de iki noktayı tespit edebiliyoruz. Bir, devlet çok zayıflamıştır, her yere egemen değildir. İkincisi, Türkiye'de pek çok yerde devlet olma iradesi zayıflamıştır. Böyle durumlarda küçük küçük halaskar komiteleri çıkar. Ben bunu tespit ediyorum, işaretleri de vardır. Bana gelince benim gibi bir insan bundan neden rahatsız olsun ki? 9. Bölüm. Türkler ve Kürtler, Müslümanlar ve Yahudiler. Tanzimat döneminden bugüne kadar topraklarımızda Müslümanların ve Türklerin de kullanıldığı bir Yahudi-Hristiyan savaşı yaşandığını ileri sürüyorsunuz. Bugünkü birçok gelişmenin ve olayın da bu savaşla izah edilmesi mümkün mü? Helenizm ve Judaizm olarak kodladığınız tarihsel diyalektiğin iki karşıt irade olarak bugünkü karşıtları nelerdir? Yeni bir tarih anlayışı ve tarih bilincinin eşiğindeyiz. Bir defa tarihi, özellikle son 150 yılı 1840'lardan başlatabiliriz, Türkiye'deki birçok gelişmeyi belki 150 yıllık Yahudi-Hristiyan savaşları olarak görebiliyoruz. Açık ya da kripto Yahudilerin Hristiyanları bu topraklardan çıkarma ve hatta kovma harpleri var. Biz Türkleri de bu harplerin bir tür figüranları sayabiliriz. Daha doğrusu bu durumdayız. Böyle bakıyoruz. Bakmak görünmeyeni görmektir. Şimdiye kadar göremiyorduk. Önemli olan görebilmektir ve görmeye başladığımızda madde değişiyor ve yerli yerine oturuyor. Tabii hala bazı kuşkularımız ve sorunlarımız var. 1840 yılları diyorum, 3 maddi tespitimiz var. Birincisi, tazivatı hemen izleyen yıllardır. İkincisi, Kürdistan madalyaları çıkarıldığı bir zamandır. İkinci Mahmud'a Kürdistan'ın ikinci Fatih'i de deniyordu. Kürt feodallerini kırıyordu. Üçüncüsü Bedirhan isyanıdır. İlk büyük Kürt kalkışması sayıyoruz. Kürt isyanı olarak görülse de Bedirhan Yahudi miydi? Bu soruyu formüle edebiliyoruz ve güçlük buradadır. Çünkü bazı kaynaklara göre 40 bin Süryani'yi 3 günde yok etti. 10 bin de olabilir. Bunu Yahudi-Hristiyan harpleri manzumesine dahil edebilir miyiz? Soru ortadadır. Tartışmak zorundayız. A. Bu bilgin kavmi Süryanileri kahretmek için İbraniyet bir gerekçe olabilir mi? Yoksa ciddi neden bulmak zorundayız? B. Bedirhan'ın birinci kuşak ahfadırın İsrail casusu olduklarını İsrail kaynaklarına dayanarak isyanda göstermiş bulunuyorum. C. Vasıf Çınar ve Cemal Kutay da ahfadındandır. Aşırı Kemalist Cemal Kutay'ın Yahudi damat meyli gösterdiğini biliyoruz. D. Sabet Ayiz, tesmiye edilen Dışişleri Eski Bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Emre Gönen sayıda şecere itibariyle Bedirhan içindedir. Burada bir nokta var, görülüyor. Bedirhan tahlilimizde dar onomastik tekniklerden yararlanamıyoruz. Ayrıca çok belirleyici saymıyoruz. Çünkü Arabi ve İbrani kardeş dillerdir ve ayrıca Peygamber Hazretleri İslam'ı yayarken hem Yahudilerle savaştı ve hem de onlardan aldı, isimleriyle birlikte geldiler. Merve, Reyhan aslında İbrani isimlerdir. Halil, Sami her iki kavimce'de taşınmaktadır. Yeni kitaplarımda görülecek. Arjantin'e göçmüş Yahudilerde Tayyip adına rastlıyoruz. Dışişleri ve Çankaya'da yüksek noktalara çıkmış Fuat Bayramoğlu'nun bir adı da Tayyip idi. Düşündürebilir ama belirleyici saymıyoruz. Başka tahlil yollarını açıyoruz. Bedirhan ahfadından düz Yahudileri tespit edebiliyoruz. Bakmak nedir? Derini görebilmektir. Bakın, eğer 150 yıllık Yahudi-Hristiyan savaşları varsa, şu son zamanlarda ülkemize gökten Yahudi sermayesi yağmasını daha iyi anlayabiliyoruz. Tayyip Bey ve tayfası kendi getirdiğini sanıyor. Tayyip Bey sadece gelmek isteyenler arasında seçim yapıyor. Pazarlama dediği ve Deniz Baykal'ın komisyon saydığı iştir. Akın var, akın. Yahudi sermayesi akını var. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse ve hatta girmeden önce şimdiden Batı elenize olacaktır ve şimdiden olmaktadır. Türkiye'den çıkarılan Greklerin dönüşü başlamıştır ve artacaktır. Bu nedenle de Türkiye'nin birliğe girmesinin en ateşli ve samimi savunucuları Atina ve Papadopoulos'tur. Dünya Yahudiliği buna asla razı olmaz. Bakın, bu çalışmaları açarken iki önerme formüle etmiştim. Bir, Yahudilerin bu bölgede en yakınları Türkler değil Kürtlerdir. İki, Yahudilerin dünyada en büyük düşmanları Araplar değil Elenlerdir. Ben teorik bakıyorum. Sadece bakmıyorum, söylüyorum ve söylediklerimi yazıyorum. Yahudi-Elen harpleri manzumesinde Yahudiler, limanlar, rıhtımlar, rafineriler, televizyonlar alıyorlar. Tayyip Bey ile Putin'in baş başa konuşmalarında bazı işlerin bağlandığını daha önce söylemiştim ve yazılı basında çıkmıştı. Şimdi Rusya basını Turkcell ile Alfa anlaşmasının bu görüşmede kesinleştiğini yazmaktadır. Alfa silme Yahudi sermayesidir. Ve bu kadar değil, Putin-Erdoğan gizli görüşmesine başka kementler de atılmıştır. Bu kementlerin iki ucunda da Yahudilik var, yakında göreceğiz. Devamla, eğer bir bakış getirebiliyorsam 6-7 Eylül de Yahudi-Hristiyan harpleri içindedir. 1915 Ermeni kıyımı da bu savaşlar silsilesi içindedir. Bunları gösterebiliyoruz. Yine göke şükürler olsun, Erivan'da öyle bakıyor ve Türklerden önce İbranileri ve Sabetayistleri sorumlu görüyor. İslam ve Müslümanlık bu savaşta nerede duruyor? Müslümanların hiç mi dahli yok bu kavgada? Hiçbir irade, mana biçmiyor musunuz Müslümanlara? Var olan direnişleri Filistin'deki, Irak'taki... Olur mu? Filistin ayrı, Irak'takiler çok ayrıdır. Irak'taki Müslümanlar, Sünniler ve bu arada Baas kadroları müthiş bir direnç ve kahramanlık sergiliyor. Ben ne söylüyorum? 1915 Mavi Kitap Ermeni Kırım'ı üzerinedir. Kızıyoruz, reddediyoruz. Kim kızıyor ve kim reddediyor bunu da bilmiyoruz. Blue Book yorumla değil, açık açık pek çok Müslümanın ve pek çok valinin bu yapılanları tasvip etmediğini ve karşı çıktığını kaydetmektedir. Ben buna ek olarak ne söylüyorum? Hem bu hem de 1923-1924 mübadelesi Türko-Moğol geleneklerde yoktur. Açıkçası bizim kitaplarımızda yazılı değildir. Bunlar Türk kavmine uymuyor. Ne ekliyorum? Türkiye'de İslam Judaize olmuştur. Burada sadece onomastik teknikleri kullanmıyorum. Dedikodu magazini benim en önemli kaynaklarım arasındadır. Bıkıyorum, tiksiniyorum ama dedikodu basınını izliyorum. Bakın şimdi önümde ne var? Londra'da ünlü modacı Rıfat Özbek ailesinin mallarını satıyormuş. Ve ailesinde 3 Şeyhülislam varmış. Güzel, ben de Şeyhülislamlarımız arasında İbrani asıllar vardır diyordum. Dedikodu basını bilime dönüşüyor. Torunlarından dedelerinin kavmiyatını buluyoruz. Bu çok mu yeni? 15. yüzyılda Portekiz ve İspanya'da pek çok piskoposun, başpiskoposun, rektörün gizli Yahudi oldukları kanıtlanmıştır. Bizde neden olmasın? Judaizmin bir yolu budur. Neyi buluyoruz? Hande Yener, Morris Cohen ile birlikte oluyormuş. Bu arada Güzide Duran da İlker İnanoğlu ile birlikteymiş. Ve ne olmuşsa olmuş, Morris Cohen Güzide Duran'a geçmiş. İlker İnanoğlu da Yeşim Salkım'a. Salkım daha önce Arben ile bir Salkım'mış, daha önce de Uzan ile Salkım imişler. Güzel, burada onomastik neye yarıyor? Hande Farisi olup gülüş demektir. Gülüş ise İzak sözcüğünün bir halidir. Duran dünyada Yahudiler tarafından taşınmaktadır. Ve Güzide'ye New York'ta Guzi demişler ki goz veya guzlu demektir. Yahudi isim sözcüğünde yerini buluyoruz. Arbeni ise Gülbeni, Bengül yollu olduğu üzere Benar da sayabiliriz. İbrani ve Arabi Vav karakterini biz U ve O ile karşılıyoruz. Uzan, Ozan da olmaktadır. Ne çıkıyor? Bir turnike var. Bunu İlker İnanoğlu'nun anasına, babasına ve babalığına kadar götürmek de artık izleyenlerin takdirindedir. Bunun arkasında ise şu bilgi var. Sabetay, Sevi, Sabetayistlerin Türk Müslümanları ile cinsel ilişkisini yasaklamıştır. Dindar Sabetayistler bu kurala uyuyorlar. Uyuyorlar da ne oluyor? Bir turnike başlıyor, sonunda bir günlük aşık, aşk ortaya çıkıyor. Ak-ist dönemde fahişeliğin ortadan kalkışı işte böyledir. Artık kimseye fahişe demiyoruz, ilga ettik. Müslümanlık nerede? Eğer pornocu Sibel Kekili buraya geldiğinde üç Müslüman kız geldiğin yere demiyorsa fazla maskulen suretli bana göre travesti dizilerine pek uygun, Gamze Oza kızım şu Allah yazılı kolyeyi takma dinimize mugayirdir demiyorsa ben İslam'ı aramak zorundayım. Din ve İslam öncelikle ahlaktır ve normdur. Teorik plana gelirsek bu açılımlarımla bir alt üst olma ortaya çıkmaktadır. Müslümanlar tanzimata karşıdırlar. Peki neden? II. Mahmut orduyu lağvettikten sonra Yeniçerilik ve dolayısıyla Bektaşilik ile iç içe kaynaşmış, zengin Yahudilerin boynunu vurdurduğu için mi? İbraniyet II. Mahmut ile birlikte Türkiye'de Yahudi siyasal gücünün kırıldığını yazmaktadır. Kırılmıştır. En zenginleri ve bu arada Filistin Yahudilerine yardım komitelerinin başkanları boğulmuştur. Şimdi açıklık budur. Peki Müslümanlar neden İsmet Paşa'ya kızarlar? İsmet Paşa karşıtlığında bir Sabetayi sendrom sayabilir miyiz? İlahiyat fakültesini açan odur. Uygulayamadığı varlık vergisini çıkaran da odur. Çok sert toprak reformu tasarısına kim karşı çıktı? C. Oral ile E. Sazak. Her ikisi de İbrani asıllı büyük toprak ağasıydılar. Öyleyse yeniden bakmak durumundayız. İslamcı düşüncede şu vardır. Abdülhamit Siyonistlere yüz vermedi. Hayır, benim bilgilerim bunu göstermiyor. Toprak satmadı. Hayır, çok toprak sattı. Ama toprak satmadı diye biliniyor. Çok sattı. Bu bilgilerimizin kaynağına gitmemiz gereklidir. Dünya Yahudiliğinin Filistin'e yerleşmesi Sultan Hamid zamanındadır. Bakın benim yaklaşımımı bilimsel kabul etmek, tarafsız saymak yerindedir. Bana Müslümanlar seni neden çok okuyorlar dedikleri zaman Sultan Hamid'i severler, neden sevdiklerini bilmezler diyordum. Nedeni bende okuyorlar. Hamid'in büyük bir reformatör olduğunu ortaya çıkaran benim. Ancak Hamid zamanında ve özellikle Rusya'dan büyük Yahudi göçü olmuştur. Yahudiliğin Filistin'e yerleşmesinde Mik ve İsrail çok çok önemlidir. Mik ve İspanyolca'da umut demektir. İbrani Tik ve İsrail diyorlar. O zamanki Osmanlı Memaliki ve bugünkü İsrail'de kurulan tarım okulu ve çiftliğidir. Benzeri Aydın'da da kurulmuştur. Hepsi Hamit zamanındadır. İstememiştir ancak kapıları açmıştır. Kuşkusuz Sultan Hamit ürkmüştür, sonra önlemeye çalıştı ama atı alan Üsküdar'a geçmişti. Kızgınlık ve rivayet bu son döneminden kaynaklanıyor. İslam'a ciddiyetle bakmak zorundayız. Müfit Yüksel dostumuzun mükemmel araştırmasını yarın da okuduk. Selanik Mevlevi şeyhinin Emre Gönen Say'ın dedesi olduğunu Yüksel'den öğrendik. Yine yarın yazarlarından Muratoğlu Yeni Şafak'ta Arusi tarikatının şeyhinin Fevzi Mardin olduğunu gösterdi. Mardinleri İbrani asıllı saymakla sakıncı görmüyoruz. Her taraftan yeni bilgiler geliyor. İbraniyet de yeni açıklamalar yapıyor. Yakında Ankara ve İstanbul'da iki siyasi roman üzerine konferans vereceğim. Birisi Bridget Peskin ve diğeri Liz Behami Aras tarafından yazılmış ve her ikisi de 20. yüzyıl Osmanlısı üzerindedir. Evlerde ve kulüplerde ve partilerde bir kavga var. Siyonistlerle Aliansistler kavgasıdır. Siyonistler bir başka toprakta İsrail devleti kurmak istiyorlar. Aliansistler bulundukları ülkede en azından iktidara ortak olmak veya kamufle edilmiş Yahudi devleti peşindeler. Şebekede ben rezervist devlet tabir ediyordum. Hala da tercih ediyorum.